Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Ordubehiş 1400, Hicri Kameri 28 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 11 Mayıs 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur Kapısı ve uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani Suikasti isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, şehitler ve ailelerinin ülkenin simgeleri ve manevi sermayeleri olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Filistin milletine desteğine devam edeceğini bildirdi. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları Kudüs'le ilgili görüştüler. İstanbul ve Türkiye genelinde ırkçı İsrail'in saldırılarına protesto gösterileri düzenlendi. Amerikan Kongresi üyesi, İsrail'in saldırıları terör eylemidir dedi. Terör rejimi İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İşgalci Amerika Suriye'de petrol ve buğday çalmaya devam ediyor. Yemen ordusundan Suudi Arabistan'ın Afa Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlendi. Şimdi haberler.
Üniversiteli öğrenciler bugün İran İslam İnkılabı rehberiyle çevrimiçi toplantı yapacaklar. Muhabirimizin bildirdiğine göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu çevrimiçi oturumda öğrencilere hitaben konuşacak ve onlarla sohbet edecek. Bu oturum bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor. Öğrencilerin İslam İnkılabı rehberiyle çevrimiçi görüşmeleri İran Press Ajansı'ndan canlı olarak yayınlanacak.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, şehitler ve ailelerinin ülkenin simgeleri ve manevi sermayeleri olduğunu söyledi. Viyana'da cereyan eden nükleer müzakereleri değinen Ruhani, bugün dünya güçleriyle haklarımız için ve ülkemizin stratejik menfaatleri için görüşmeler yapıyoruz ve kimse diplomasinin ön safındaki müzakerecileri zayıflatamaz dedi. Ruhani, milletin komploları karşısında zalimce ambargolar ve düşmanın ekonomik savaşı karşısında direnişiyle Amerika dahil tüm dünya azami baskı siyasetinin yenildiği sonucuna varmışlardır ve kendilerinin kanunlardan dönme, taahhütlerini yerine getirme, ambargoları kaldırmak ve nükleer anlaşmanın tam uygulamasından başka yol olmadığı sonucuna varmıştır dedi. Ruhani, eğer İran düşmanları, özellikle Amerikalılar, fedakarlık kültürünü ve şehadet kültürünü algılayabilselerdi, hiçbir zaman İran'ı tehdit etmezlerdi. Bundan dolayı biz değerlerimizi ve ilkelerimizi koruyarak dünya kamuoyunu etkilemeliyiz ve bu hedef dünya ile görüşmeler yapmakta sağlanabilir dedi.
İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in El-Aksa Camii'nde ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Siyonist rejimin El-Aksa Camii'ne yönelik son saldırılarına cevaben pazartesi günü tweet atarak ırkçı İsrail rejiminin diğer insanların topraklarını ve evlerini işgal etmesi, apartheid rejimi kurması ve yasa dışı işgalleri sırasında vatandaşlarını aşılamayı reddetmesi kabul edilemez. İslam'ın en kutsal gününde terör rejimi, İslam'ın 3. kutsal camisinde ibadet eden savunmasız insanlara yönelik ateş açmıştır dedi. Haber kaynakları Cuma gecesi Siyonist militanların El-Aksa Camii'nde Filistinli Müslümanlara ibadet esnasında saldırı düzenlediklerini bildirdiler. Habere göre Siyonist Yahudi militanların El-Aksa Camii avlusuna düzenledikleri saldırıda en az 53 Filistinli yaralandı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniyeh ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin halkının haklarına vurgu yaptı. Görüşmede Haniyeh'de Zarif'i Filistin'deki son durum hakkında ve Filistin halkının direnişi hakkında bilgilendirdi. Haniyeh, Zarif'ten İran'ın Filistin direnişine desteğinin devam etmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Siyonist rejimin yerleşim siyasetlerini, Mescid-i Aksa'ya saldırısını ve savunmasız halkı öldürmesini kınayarak İran'ın Filistin ülküsü ve Filistin halkı hukukuna desteğini tekrarladı.
İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde Kudüs ve işgal altındaki topraklardaki son durum hakkında görüştüler. Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'li mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs ve işgal altındaki topraklarda cereyan eden son gelişmeleri ele aldılar. İki Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işgalci Siyonistlerle ilgili etkili bir karar alınmaması durumunda İran ve Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Araştırı ve İslam İşbirliği Örgütü İcra Kurulu vasıtasıyla konunun gündeme alınması hususunda kararı vardı. Taraflar bu hususta iki ülkenin daha yakın temas halinde olması yönünde anlaştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs Şehriyarah mahallesinde yaşayan Filistinlere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail güçleri Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor. İsrail güçleri 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmiş. Bu arada terör rejiminin Mescid-i Aksa'ya dün akşam düzenlediği saldırıda ise onlarca Filistinli şehit oldu ve yaralandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid Es-Sani, işgalci rejimin saldırısı altındaki Kudüs hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Al-Sani, işgalci Siyonist rejimi sivillere saldırılarını durdurmaya ve uluslararası kanunlara saygılı olmaya çağırdı. Erdoğan ayrıca özellikle Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın yapan açıklamaya göre görüşmelerde ırkçı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlere yönelik saldırıları ele alındı. Açıklamaya göre Erdoğan, görüşmelerde ırkçı İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını terör olarak nitelendirirken, sadece Müslümanların değil, bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırılara ve Filistinlere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti. İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini dile getirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP ırkçı İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı. Ortak bildiride Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz denilirken dünyaya şöyle bir çağrı yapıldı. Irkçı İsrail'in Kudüs'e ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve 5 siyasi parti temsilcisinin imzaladığı bildiride Birleşmiş Milletler'in yıkım ve tahliyelerin durdurulması ve kutsal mekanların korunması çağrısına tam destek verildiği belirtildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi yaşanan hukuksuzluk karşısında göreve davet edildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz.
Türkiye'nin birçok ilinde de çok sayıda kişi ırkçı İsrail'in Gazze'ye saldırılarına protesto etmek için sokaklara çıktı. İstanbul'da çok sayıda kişi ırkçı İsrail Başkonsolosu önünde toplandı. İstanbul'da terör rejimi İsrail'in Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosu önünde gösteri düzenlendi. İhlas Haber Ajansı bayrak ve pankartlarla yürüyerek konsolosluk önüne gelenlerin kahrolsun İsrail sloganlarıyla terör rejimi İsrail'e tepkilerini gösterdiği görüntüleri paylaştı. Ankara'da da ırkçı İsrail'in saldırıları protesto edildi. Meclis önünde başlayan yürüyüş İsrail Büyükelçiliği konut önüne kadar devam etti. İstanbul ve Ankara dışında ırkçı İsrail'in saldırılarına karşı Adana'daki 27 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yaklaşık 2000 kişi Amerikan konsolosu önünde toplandı. Bu arada Adana dışında ise Tokat, Niğde, Şırnak, Çanakkale, Ordu, Diyarbakır, Tekirdağ, Yalova, Van ve diğer birçok ilde sivil toplum kuruluşları terör rejimi İsrail'in Mescid-i Aksa'daki sivillere saldırısını protesto etmek için gösteri düzenlediler. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi'nce İstanbul, İsrail Başkonsolosu önünde düzenlenen protesto Ömer Karaoğlu'nun söylediği ezgiler ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ellerinde Filistin ve Türkiye bayrakları bulunan gruptakiler canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa kahrolsun İsrail şeklinde slogan attılar.
Öte yandan Amerikan temsilciler meclis üyesi İlhan Omer, ırkçı İsrail'in Gazze'de sivillerin şehit olmasına yol açan hava saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdi. İlhan Omer, Twitter mesajında İsrail'in Gazze'de sivillerin ölümüne yol açan hava saldırıları terör eylemidir ifadelerini kullandı. Filistinlilerin korunmayı hak ettiğini altını çizen Omer, İsrail'in aksine Filistinli sivilleri korumak için demir kubbe gibi füze savunma programları yok. Bayram haftasında yapılan bu saldırıları kınamamak vicdansızlıktır ifadesini kullandı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi haber bültenimize devam ediyoruz. Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırıda hayatını kaybedenler için bir anma merasimi düzenlenecek. Anma merasimi bugün saat 18'de Tahran'da Afganistan Büyükelçiliği önünde yapılacak. Bu arada İran'ın Afganistan özel temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiriyan dün Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah ile yaptığı görüşmede İran'ın her zaman Afganistan'da savaşın son bulması ve güvenliğinin garantisini desteklediğini söyledi. Tahiriyan Afganistan'daki son olaylara özellikle Kabil'deki Seyyid-i Şüheda okulundaki öğrencilere yönelik saldırıya değinerek Afganistan'daki savaşı ve kan dökülmesini sona erdirme zamanı artık gelip geçmektedir dedi. Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah ise İran'ın Afganistan'daki barış sürecindeki yardımını takdir ederek şimdi barışa ulaşmak için olağanüstü bir fırsat var ve Afganistan bu yönde ve başarıda temel adımlar attı. Barış için karşı tarafın samimi işbirliğine ve uluslararası toplum ile bölge ülkelerinin işbirliğine bağlıdır dedi.
Terör rejimi İsrail ordusu bu sabah Gazze'ye yönelik harekatını duvarların koruyucusu adı altında resmen başlattı. El aleme göre işgalci rejimin ordusu Gazze yönelik operasyonu için duvarların koruyucusu adını seçtikten sonra direniş gruplarının mevzilerini hedef aldı. Filistin haber kaynakları 3. İsrail savaş uçaklarının son birkaç saattir önce Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'un batısındaki bir yer ile Han Yunus'un batısındaki hattin üstüne hedef aldığını bildirdi. Aynı zamanda Filistin direniş gruplarının ortak harekat odası yeni bir Siyonist saldırı turuna misilleme olarak Irkçı İsrail'e 100 roket daha atıldığını duyurdu. Cezire, roketlerin sesinin Gazze'nin eteklerinde, işgal altındaki Filistin'in çeşitli yerlerinde ve Siyonist Yahudi hisselerinde siren seslerinin çaldığını bildirdi.
Afganistan'daki yetkililer tarafından dün yapılan açıklamaya göre başkent Kabil'de bir okulun önünde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler sayısı 68'e yükseldi. Doktorların olayda yaralanan yaklaşık 165 kişiye tıbbi bakım sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada yetkililerin ölenlerin kimliklerini tespit etmeye çalıştığı bildirildi. Çok sayıda aile olayda ölen yakınlarını gömerken Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani terör saldırısından Taliban'ı sorumlu tuttu. Kabil'de cumartesi günü ilk olarak Seyyid-i Şüe'de okulun önünde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Öğrencilerin panikle kaçmasının ardından iki bomba daha patlatıldı. Yetkililer ölenlerin çoğunun kız öğrenciler olduğunu bildirdiler. Bazı aileler hala kayıp çocuklarını hastanelerde arıyor. İsmini vermek istemeyen Afganlı bir yetkili yaptığı açıklamada ilk patlama o kadar güçlü ve çocuklara o kadar yakındı ki bazılarını henüz bulamadık dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ise saldırıya kınayarak kurbanların ailelerine, Afganistan hükümetine ve halkına en derin taziyelerini dile getirmekle yetindi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın Kerbela konsolosluğuna yapılan saldırıya değinerek saldırganların belirlenmesi ve Irak hükümeti ve kolluk kuvvetlerinin ciddiyeti ile bu gibi olayların tekrarlanmamasına vurgu yaptı. Zarif, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile yaptığı konuşmada bu konuya temas ederken, Irak hükümetinin diplomatik mekanların korunması yönündeki görevi ve Viyana Konvansiyonu çevresindeki görevlerini hatırlatarak saldırıyla ilgili İran'ın itirazını Hüseyin'e iletti. Irak Dışişleri Bakanı da olaydan üzüntülerini dile getirerek ülkesinin taahhütlerine bağlı olduğuna vurgu yaptı ve koruma işlemlerinin daha da sıkılaştırılacağını söyledi. Bir grup isyancı pazar gecesi İran İslam Cumhuriyeti'nin Kerbela'daki konsolosluğun önünde toplanarak konsolosluk duvarını ateşe verdi.
Türkiye'de son 24 saatte 213.863 yeni tip koronavirüs testi yapıldı. 13.604 kişinin testi pozitif çıktı. 282 kişi daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre 10 Mayıs saat 23.30 itibariyle uygulanan birinci dozlu aşı sayısı ise 14.652.745, ikinci doz aşı 10.497.649 oldu. Bu arada günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 213.863 COVID-19 testi yapıldı ve 282 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de gençlerde işsizlik oranı Mart'ta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %13,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Mart 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı Mart'ta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %13,1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4.236.000 kişiye yükseldi.
Amerikan ordusu Suriye'nin petrol ve tarım kaynaklarını yağmalamaya ve çalmaya devam ederken bu doğrultuda Suriye'den Kuzey Irak'a 80 kamyon petrol ve buğdayı kaçırdı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre Amerikan işgal güçleri Haseke kırsalına petrol ve çalıntı tahıl yüklü araç konvoyunu yasa dışı El Velid geçişi yoluyla Kuzey Irak'a taşıdı. Bazı yerel kaynaklar El Suvediye'den buğday yüklü 43 kadar kamyonun kanun dışı El Velid güzergahından Irak'ın kuzeyine götürüldüğünü bildirdiler.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Hava Limanı'nda önemli bir askeri hedefe bir insansız hava aracıyla başarılı saldırı yapıldığını duyurdu. Yemen El Mesiri kanalına göre Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri operasyonun başarılı olduğunu ve hedefin isabetle vurulduğunu vurguladı.
Ve son haberimiz Pakistan Dışişleri Bakanı Pakistan'da Amerikalılara Afganistan'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir üs verileceğine yönelik spekülasyonların doğru olmadığını söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Suudi Arabistan'a resmi ziyaretten döndükten sonra dün gece Pakistan medyasına yaptığı açıklamada Afganistan geleceğine müzakereler yoluyla karar vermeli. Ve bu bağlamda komşu ülkelerin Afganistan ile hiçbir ilgisi yoktur dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı Afganistan'ın çözümü savaşta değil müzakerelerde. Bu ülkedeki herhangi bir kaosun devam etmesi Pakistan'ın bundan zarar görmesine neden olacaktır dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Türkiye'de Siyonist rejim İsrail karşıtı protesto eylemler etrafında. Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle kapanma süreci devam ederken Müslüman kitleler ülkenin muhtelif noktalarında işgalci rejim İsrail aleyhinde protesto eylemi düzenlediler. Son sıralarda Türkiye'nin muhtelif kentlerinde düzenlenen gösterilerde işgalci rejim İsrail'in mazlum Filistin milletine yönelik vahşice saldırıları protesto edildi. Bu gösterilerden biri de işgal rejimi İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde düzenlendi. Ankara'da toplanan eylemciler Filistin halkına destek sloganı atarlarken Siyonist rejimin cinayetlerini protesto ettiler. Burada toplanan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri adına açıklama yapan Barış Demiralay, İsrail Büyükelçiliği yetkililerine seslenerek şöyle dedi. Sizlere bir katil yuvasının önünden sesleniyoruz. Burası bir diplomatik bina değil. İçindeki şahıslar da diplomat değil. Bunlar eli kanlı bir terör devletinin temsilcileri, ajanları, suçluları, canileridir. Bunlar dün gece bu mübarek Ramazan ayında o kanlı postallarıyla kutsalımız Mescid-i Aksa'ya girip namaz kılan Filistinli kardeşlerimize saldıranlar ifadelerini kullandı. Barış sözlerinin devamında lanetliyoruz, kınıyoruz, işgali durdurun diye çağrılar yapılıyor. Duruyorlar mı? İşgali, zulmü, işkenceyi gözyaşlarıyla durdurabiliyor muyuz? Hayır, bizim eylemsizliğimizden cesaret buluyorlar. Öyleyse ne kadar daha bu insanlık dışı, bu gözü dönmüş zalimliği kuru açıklamalarla cevap vereceğiz. Siyonist rejimin Filistinlere son sıralarda özellikle Dünya Kudüs gününden bu yana tırmanan saldırıları muhtelif ülkeler ve uluslararası örgütler tarafından kınanmıştır. İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Pakistan ve Katar dahil bazı İslam ülkeleri işgal rejimi İsrail'in Filistinlere yönelik cinayet eylemlerini kınayarak bir an evvel işgal rejimin saldırılarını durdurmasını istemişlerdir.
Bilindiği gibi mübarek Ramazan ayının son cuması İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni tarafından Dünya Kudüs Günü olarak adlandırılmıştır. Bugün işgal rejimi yöneticileri her zaman derinden endişelendirmiştir. Siyonist rejim polisi ve yerleşimcileri mübarek Ramazan ayının son cumasında namaza giden Filistinlilere saldırılarında 205'ten fazla kişi yaralandı. Filistinli uzmanlardan Mustafa Yusuf El-Ledadavi, Dünya Kudüs gününün Filistin'in işgal edilmiş topraklarının kurtarılması için zemin sağlayan gün olduğuna inandığını belirterek, Siyonistlerin Dünya Kudüs gününden korktuğunu ve bugündeki etkinlikleri önlemek için hazırlık yapıp buna engel olmaya çalıştıklarını kaydetti. Kuşkusuz Siyonist rejimin Dünya Kudüs gününden duyduğu korku ve endişe sebebiyle bu rejimin askerleri her sene bugün sivillere karşı şiddet işliyor. Namaza giden Filistinlerin büyük kısmı ellerinde hiçbir şey bulunmayan kadınlar, yaşlılar ve çocuklardan oluştuğu halde Siyonist rejimin silahlı polis ve askerleri onlara barbarca saldırıyor. Bunun Siyonistlerin Filistinlerden ve Dünya Kudüs Günü'nden duydukları endişe ve korkudan başka bir şey olmadığı görülüyor. Sonuç itibariyle hükümeti son sıralarda işgal rejimiyle ilişkileri iyileştirme noktasında bazı olumlu sinyaller gönderen Türkiye'nin Müslüman halkının ırkçı İsrail rejimine karşı kendiliğinden düzenlediği gösteri ve protesto eylemi, bu Müslüman ülkenin vatandaşları diğer Müslüman milletler gibi Siyonistlerin mazlum ve savunmasız insanlara karşı zorbalığına tahammül edemediklerini gösteriyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz İran'ın Kerbela Başkonsolosluğu'na saldırının nedenleri ve amaçları etrafında. Irak'ın Kerbela kentinde bir sivil aktivistin ölümü protesto edildiği sırada bir grup isyancı bu fırsattan faydalanarak Kerbela'da İran'ın Başkonsolosluğu'na saldırıp konsolosun duvarına ateşi verdiler. Irak'ta protesto eylemlerini organize eden muhalif aktivistlerden Eyhab Cevat el-Vezni 9 Mayıs gününde Kerbela'da öldürüldü. Bu saldırının sorumluluğunu kimse üstlenmedi ancak bu ölüme tepki gösteren İran'ın Kerbela Başkonsolosluğu bir açıklama yaparak bunu terör saldırısı olarak niteledi ve kınadı. Cevat el-Vezni'nin katledilmesiyle ilgili şuna işaret etmek gerekir ki, Irak son 2 yılda güvenlik açısından pek huzurlu bir dönemi geride bırakmadı. Ekim 2020'de Irak'ta hükümet karşıtı gösteri düzenlendi. Bu gösteriler sırasında onlarca kişi öldü ve yaralandı. Son 1 yılda Irak'ta defalarca sivil aktivistler ve vatandaşlara yönelik saldırılar düzenlendi. Irak'ta bu tür olayların vuku bulmasının esas nedeninin bu ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını engellemektir. Bu doğrultuda İran'ın başkonsolosu yaptığı açıklamada bu tür eylemlerin Irak'ı istikrarsızlaştırma çerçevesinde gerçekleştiğini bildirdi. Başka bir mesele de şu ki İran'ın muhalifleri özellikle son 2 yılda gösteriler dahil her türlü toplumsal olayları kullanarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'taki diplomatik mekanlarına zarar vermeye çalışmıştır. Nitekim 2018 yılında Basra'da, 2019 yılında Necef-i Eşref'te ve 2021 yılında da Kerbela'da İran'ın konsolosluklarına saldırı düzenlenmiştir. İran'ın Irak'taki konsolosluklarına saldırının muhtelif nedenleri var. Bunlardan en önemlisi Iraklı protestocuların bu ülkede bulunan yabancı yetkililer ve ülkeler tarafından kışkırtılmasıdır.
Bu doğrultuda İngiltere'nin Irak'ın büyük elçisi Cevat el-Vezni'nin ölümünden sonra yaptığı açıklamada herhangi bir kanıt sunmadan İran'a yakın bazı grupların Irak'taki terör eylemlerine karıştığını ileri sürdü. Ancak Irak Başbakanı Mustafa el-Kazemi dün akşam El Cezire televizyon kanalına yaptığı açıklamada İranlıların gerçekçi olduklarını kanıtladığını, onların hükümete destek vermeye ve milislerin güçlenmesine engel olduğunu söyledi. İran'ı Irak'taki terör eylemlerine karışmakla suçlamak aslında bölgede sürdürülebilir en güçlü münasebetlere sahip Tahran ve Bağdat arasını bozmak içindir. Diğer önemli bir nokta ise Irak'ta genellikle El-Sorhi, Yemaniler ve Jokerler gibi sapık gruplar tarafından İran aleyhinde yapılan girişimler ve hareketlerdir. Şii sayılan bu gruplar bir yandan Baathçılar ile diğer yandan da İran ve Irak'ın ilişkilerinin güçlenmesine karşı olan yabancı aktörlerle ilişki halinde olup hatta onlar tarafından destekleniyorlar. Örneğin Mahmud el-Sorhi, devrik Baas yönetiminin istihbaratçılarındandır ve Kerbela'da yüzlerce kişi toplayarak İran aleyhinde faaliyet yapmaktadır. Diğer bir konu da Kerbela'da dün yaşanan olayların Kudüs'teki olaylara ve Filistinlerin işgal rejimi asker ve polisi tarafından şiddetli şekilde bastırılmasına denk gelmesidir. Anlaşılan gizli eller İsrail rejiminin mazlum Filistin milletine yönelik şu sıralarda işlediği cinayetlerinden kamuoyunun dikkatini uzatmak için Irak'ta bir takım olaylar çıkarmaya çalışıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Ordibehş 1400, İran'da Hicri Kameri 28 Ramazan 1442 ve miladi takvimle 11 Mayıs 2021 Salı. ...102 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Ordibehş 1298'de Mirza Kuşekan Cengeli'nin yaverlerinden olan Doktor Heşmet Gilan hükümdarı Teymur Taş'ın emriyle infaz edildi. Bu önde gelen Mücahit Meşrutu hareketinde sadık mücadeleciydi ve orman kıyamında fedakar liderlerden ve Mirza Kuşekan Cengeli'nin yakın yaverlerinden sayılırdı. O orman hareketinde tıbbi hizmetlerinden dolayı büyük üne kavuştu ve bu yüzden de Lahican kentinde tanınan bir şahsiyet sayıldı. Doktor Hişmet birkaç yüz insandan oluşan milli ordunun oluşmasını sağladı ve daha sonraları Cengel Hareketi kapsamında mücadelelerini sürdürdü ve hükümete mensup yetkililerce teslim olmaya çağrıldı. Askeri yetkililer Kur'an-ı Kerim cildinin arkasında bir mektup yazarak ona gönderdiler. Doktor Hişmet hükümetin ant içmelerine güvenerek 270 kişiden oluşan bir mücahit grupla Kazaklara teslim oldular. Ancak askeri yetkililerin kötü davranmaları kendisinin ne kadar hatalı davrandığının farkına varmasına neden oldu. Böylece hükümet Doktor Hişmet'i göstermelik bir yargılama suretiyle idama mahkum etti. Nihayet bugün Reş kentinde idam hükmü gereğince asıldı ve aynı kentte toprağa verildi. ...1170 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Ramazan 272'de İranlı müneccim ve hadis ilminin önde gelenlerinden biri olan Ebu Meş'ar Belhi vefat etti. Hicri Kameri 3. yüzyılın başında Bağdat'a giden Belhi orada nücum bilimini öğrendi ve bu yolda Yunanca, Süryanice, Hint ve Arapça yazılan çeşitli bilimsel kaynakları araştırdı. Ebu Meş'ar marifin ilahi kaynaklı olduğu ve nücum biliminin bu kaideden müstesna olmadığına inanıyordu. Ebu Meş'ar'ın eserleri arasında orijinallerin yok oldukları eski yazılara dayanarak kaleme alındığı söylenmektedir. Onun en önemli eserleri arasında El Metal Kebir ve El Mevalid El Sagir isimli kitaplarına değinebiliriz. ...325 yıl önce bugün 11 Mayıs 1696'da Fransız düşünür ve yazar Jean de La Bruyère vefat etti. La Bruyère 43 yaşında çeşitli halk kesimleriyle ilgili bir kitap yazdı. O bu kitapta kendi dönemindeki halkın örf ve adetlerini yazdı ve toplum ve hükümetin yolsuzluklarını eleştirdi ve tek çözüm yolunun mezhebe geri dönmek olduğunu belirtti. ...154 yıl önce bugün 11 Mayıs 1867'de Batı Avrupa'da Lüksemburg ülkesi kuruldu. 11 Mayıs 1867'de Londra Konferansı'nda Fransa, İngiltere ve Perus temsilcileri Lüksemburg'un uluslararası alanda bağımsız bir ülke olarak tanınmasını istediler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Kılıçdaroğlu ile Akşener iftarda buluştu. Manevi zenginlikler hepimizin olsun.
Yeni Asya.
Kınamak yetmez, İsrail'i durdurun.
Star.
Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Veysel Ulusoy 9 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde askıda ekmek, askıda enflasyon başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son günlerin en önemli konusu askıda bir şey oldu, ekmekle başladı, fatura ile devam etti. Buna birbirini görmeyen kişi ve gruplar arasında yardımlaşmanın değişik şekilleri ve yöntemleri eklendi. Ve ilginçtir, askıda ekmek hariç değil, çözüm yöntemlerinin çoğu çevrim içi ortamda gerçekleşti. Tüm bunların bir ortak nedeni vardı. Gelirsizlik diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekmek almanın maddi gücü altından kalkamayan, fatura ödemede zorluk çeken, gıda fiyatlarının sürekli artışını takip edemeyen birçok hane halkının ortak noktası doğal olarak yüksek enflasyon oranlarıdır. Göstergeleri ve gidişatı analiz ettiğimizde artık askıya enflasyonun da konulmasının zamanı geldi gibi. Malumunuz farklı birimlerin ölçtüğü enflasyon gibi birçok istatistiki veri, teknolojik gelişmelerin de etkisiyle artık hayatımıza çok fazla dokunmaya başladı. Süreç öyle bir boyuta erişti ki resmi makamlar bunların verilerine izin alarak yayımlıyor ve kendi verileri ile de ortak endeksler kuruyor. Merkez Bankası'nın İTO endeksini sunması sanırım buna en güzel bir örnek. Her şey askıda artık, ihtiyacı olan onu alıp kullanıyor. Özellikle finansal piyasalardaki gelişmelerin anlık takibi için bu verilerin ne kadar önemli olduğunu bilmeyen kalmadı artık. Öyle ki resmi makamlar bile bu günlük verileri takip ederek çoğunlukla günlük finansal politikaları yönlendiriyorlar. İyi de yapıyorlar, zira küresel entegrasyonda artık dinamik verilerle daha etkin politikalar oluşturma olanağı toplumsal refahı olumlu yönde etkiliyor. Birkaç örnek vermek faydalı olacaktır sanırım. Rezervler yoluyla dövize müdahale, uluslararası geri borç ödemelerin piyasalarda yarattığı değer ve oynaklık bunlar arasında sadece birkaçıdır. En önemlisi de belki anlık enflasyon verileriyle faiz politikasını şekillendirmektir. Bu kapsamda politika faizinin günlük enflasyon oranı ile birlikteliğinin yine günlük finansal getiri hesabına ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek bile yoktur.
Uğur Emek 9 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnaların seri encamı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Mart ayında açıklanan ekonomi reformları programında yer alan reform alanlarından birisinde kamu alım ihaleleridir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu programa göre hazırladığı eylem planına göre gerekli değişiklikler 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir. HMB Kamu İhale Kanunu'na KİK ilişkin teknik bir çalışma dokümanı hazırladı ve görüş toplamak amacıyla ilgili kurumlara ve sivil toplum örgütlerine gönderdi. Öncelikle belirteyim, bu gelişme olumlu bir adım. Dilerim sonu da olumlu gelir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
KİK Avrupa Birliği ile sürdürülen üyelik müzakerelerinin de bir gereği olarak 2002 yılında çıkarıldı ve 2003 yılı başında yürürlüğe girdi. O günden bugüne kanunda 200'e yakın değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler sayesinde şeffaflık, rekabet ve verimlilik adına 2002 yılında elde edilen kazanımlar önemli ölçüde kaybedildi. Bakanlığın KİK'te yapmayı öngördüğü değişikliklere özellikle istisnalar açısından bir bakalım. KİK'in genel gerekçesinde devlet ihale kanununun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap veremediği, bütün kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve uluslararası ihale uygulamalarına paralellik göstermediği görüldüğünden kamu ihaleleriyle ilgili geniş kapsamlı yeni bir kanun hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur deniliyordu. Yani başta da ihale düzenlemelerinin bütün kamu kurumlarının harcamalarını kapsamamasından şikayet ediliyordu. Şimdi de zaman içerisinde yapılan değişikliklerle sil baştan yapılmış. Avrupa Birliği'nde kamu alımları direktifleri kapsamında yapılan harcamalar Avrupa Birliği GSYH'sının %15-16'sı civarındadır. Avrupa Birliği direktifleri belirli parasal eşik değerlerin üzerindeki alımları düzenlemektedir. Eşik değerlerin altındaki alımları da dahil edersek bu oran daha da artar. Avrupa Birliği kamu alımları direktifleri laikı ve çiğle iç hukukumuza geçirilirse Türkiye'de de aynı orana ulaşılması beklenir. Oysa Türkiye'de ki kapsamındaki alımların GSYH'ya oranı %5 ile 6 civarındadır. Bu oranları kullanarak 800 milyar dolarlık bir GSYH üzerinden Türkiye'de her yıl 80 milyar dolar tutarında bir kamu kaynağının KİK dışında yetkililerin takdirlerine göre harcandığını söylemek mümkün. Harcamaların KİK düzenlemelerinden kaçırmak isteyenler iki yönteme başvurmaktadır. Birinci yöntemde yapacakları iş ve işlemleri KİK'in istisnalar başlıklı maddesine ekliyorlar. İkincisinde başka bir kanunda yaptıkları bir düzenleme ile uygulanamayacak hükümler başlığı altında bu kanun kapsamında yapılacak işlere KİK uygulanmaz şeklinde bir ifadeye yer veriyorlar. Örneğin bu yönteme göre istisna tutulan şehir hastanelerinin ihalelerini düzenleyen kanunda bu kanun hükümlerine göre yapılacak iş ve işlemler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi değildir denilmektedir. Yetkililer istisnaları iki gerekçe ile çok istiyorlar. Birincisi KİK'te öngörülen şeffaflık ve rekabet sınırlamalarından kaçınmak istiyorlar. İkincisi KİK'te yer alan şikayet ve inceleme süreçlerine hesap vermek istemiyorlar.
Mehmet Kara 9 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde tam tavsadı derken başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervinin akıbeti günlerdir tartışılıyor. Makamdan Merkez Bankası Başkanı'na, AK Partili yetkililerden hükümet yetkililerine kadar herkes bu paranın nerede olduğu ile ilgili farklı şeyler söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye varıncaya kadar TL'ye çevrilince okunması bile zor olan 13 rakamlı bu büyük paranın akıbeti hakkında görüş beyan ettiler diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kimisi uçmadı ya kasada duruyor dedi. Kimisi kasada, kimisi borçlara, kimisi halka, kimisi altın ithalatına gitti dedi. Ama kamuoyunu tatmin edemediler. Kesin olan bu para Merkez Bankası'nın kasasında olmadı. Burada soru basit. Kime, kaça, ne zaman satıldı ya da kullanıldı? Cevabı bu kadar zor mu günlerdir gündemi meşgul ediyorsunuz? Merkez Bankası'nın kayıtlarında olması gerekmez mi? 128 milyar nerede olduğu konusu tam bu iş tavsadı derken AKP bir gün öncesinden yarın saat 14'te uyarısıyla duyurduğu paylaşım animasyon çıktı. Ertesi gün AKP'nin resmi Twitter hesabından yalan üretim merkezi başlıklı bir animasyon paylaşıldı. Ertesi gün de CHP haydi çıkar maskeni ifadesiyle animasyondaki karakterin maskesinin altında Erdoğan'ın yüzünün çıktığı görüntüyü paylaştı. İşte bu paylaşımdan sonra 128 milyar dolar nerede sorusu tekrar hatırlara geldi. Yoksa AKP bunun unutulmasını istemiyor mu şeklindeki sorular da akıllara geldi. Aynı gün Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarının birbirlerini etiketlemesiyle ittifakın bu işin peşini bırakmayacağı anlaşıldı. Liderler birbirlerine bu soruyu sorarken Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın paylaşımı ilginçti. 128 milyar doları sormaya devam. İlk bulan arasın sayın genel başkanlarım Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, irtibatta kalalım.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim, Kerim. Ramazan Rahim, Rahim. Şehrul İbade, Şehrul Siyam. تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız Nur Kapısı isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımızın 29. bölümünde mübarek Ramazan ayından elde ettiğimiz kazanımlar üzerinde duracağız.
Mübarek Ramazan ayının eşsiz günleri, tüm bereketleri ve güzellikleriyle sona doğru yaklaştı. Ancak hayatımızda bıraktığı güzel koku ve etkileri devam edecektir. Allah'ın kulluğunun tatlı tadını bu ayda tadan ve görevlerini yerine getiren kullar bu kazanımdan mutluluk duymaktadır. Bu kullar aynı zamanda da nurani yanların geçici olarak sonlanmasından dolayı da esef duymaktadır.
Gerçekten de Ramazan ayında ne kadar böylesi saatler, günler ve geceleri hayatımızda yaşamaya muhtaç olduğumuzu anladık. Allah'ın itaatiyle yoğrulan günler ve şefkatle Allah'a dua etmenin ruhani kokusu ile dolu gecelerine muhtaç olduğumuzu bir kez daha anladık. Bu değerli ayın saatleri ve her anı süratli bir şekilde geçiyor. Biz ise bu mübarek ayın geceleri ve günlerini ilahi rahmet, mağfiret dileyerek geride bırakıyoruz. Açlığa ve susuzluğa dayanarak ilahi talimat uyarınca günahtan uzak durmaya çalışıyoruz.
Mübarek Ramazan ayında saadetli insanların birçoğu ektiklerini biçtiler. Öyle bir ekin ki kimileri için bir yıllık, kimileri için de bir ömürlük bereket getirecektir. Kimileri Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir olarak ayetleri hakkında derin derin düşünüp Kur'an-ı mariflerden yararlanırken, kimileri ise Allah-u Teala'ya yalvarıp yakararak gönüllerini aydınlatmaya çalıştılar. Rabbena iyyeke ned'u, Rabbena atinan nasrallezi va'adtana, Rabbena iyyeke ned'u, Rabbena atinan nasrallezi va'adtana, innena nabghi ridha, wabtadayna khayra ma.
Evet, oruç tutanlar oruçları ile nefislerini cilaladılar. Bu cila, aydınlık ve samimiyet ise böyle insanların kişisel ve toplumsal hayatında birçok bereketin kaynağı olacaktır. İnsanın gönlünün temizliği ve samimiyeti insanı iyi düşünceli kılar. Nefsin temizliği gönlümüzü haset, cimrilik, kibir ve şehvetten arındırır. İnsanın nefsindeki sefa toplumun ortamına da etki ederek ortamı güvenli, huzurlu ve manevi kılar. Böylece gönüller birbirine yakınlaşır, müminler birbirine karşı şefkatli olur ve imanlı toplumdaki bireyler arasında merhamet düzeyi artar. Bunların hepsi mübarek Ramazan ayının başarılı ve saadetli insanlar için getirileri ve kazanımlarıdır.
Mübarek Ramazan ayının getirilerinden bir başkası da Allah'a geri dönüp tövbe etmek ve batın temizliğiyle ona yalvarmaktır. Nitekim Ebu Hamza Somali duasında şöyle okuyoruz: Allah'ım bizi tövbe makamı ve rütbesine ulaştır. Kötü amelden, kötü düşünceden ve kötü davranıştan uzak durmamıza yardımcı ol. Mübarek Ramazan ayına veda duasında ise İmam Seccad Aleyhisselam Allah'tan şöyle bir temennide bulunur: bu kapıyı bize açtın ki senin affına doğru gelelim, af ve rahmet nimetinden yararlanalım.
İşte bu açılan kapı, tövbe kapısı, sefalı ilahi ortama açılan iç açıcı penceredir. İnsan içgüdüleri ve nefsani istekleri doğrultusunda hatalı davranışlarda bulunup kusur edip günah işler. Bu günahların her biri insanın gönlü ve ruhunda yaralar açılmasına neden olur. Gerçekten tövbe kapısı açık bırakılmasaydı nasıl vicdan azabımızdan kurtulabilirdik? Özür dilemek ve bu özrün Kerim ve Rahim Allahu Teala tarafından kabul görmesi insanın ruhuna yeni bir umut kaynağı olur. İşte ilahi rahmet ve lütuftan yararlanarak başımıza gelenler ve de günahların ağır yükü altından kurtulup Allahu Teala'ya sığınabiliriz. Bu sığınma hakkı Allah tarafından bize verilen tövbe etme hakkıdır. Dini büyüklerimiz ise tam da bu sebepten dolayı tövbe etme fırsatını kaçırmamamızı tavsiye etmişlerdir. Genç birisi cehaleti yüzünden evinden, anne babasından kaçar. Daha sonra pişman olup onların yanına döner. Burada anne ve baba onu muhabbet kucaklarını açarak karşılar. İşte tam da böyle bir şey. İlahi rahmete döndüğümüz vakit Allahu Teala da bizi açık bir kucakla karşılar. Ramazan ayında mümin insanlar için ortaya çıkan bu fırsatı muhakkak değerlendirmek gerekir.
يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا
رب. Bir gün Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah'a dua ettiğinde şöyle dedi: "Ey alemin Allah'ı." Allah'tan cevap geldi: "Bu seslenişi kabul ettim." Musa bir kez daha Allahü Teala'yı başka bir vasfiyle andı: "Ey itaat edenlerin Allah'ı." Yine Allah'tan onun duasının kabul edildiği cevap geldi. Hazreti Musa aleyhisselam Allahu Teala'nın muhabbet dolu cevaplarından dolayı heyecanlanıp bu kez coşkulu ve daha heyecanlı bir şekilde ellerini semaya açıp şöyle dedi: "Ey asilerin, günahkarların Allah'ı." Musa'nın bu duasının ardından Allahu Teala'dan 3 kez cevap geldi. Daha sonra Hazreti Musa aleyhisselam şöyle buyurdu: "Allah'ım, bu duamın 3 kez karşılanmasının nedeni nedir acaba?" Ona şöyle bir cevap geldi: "Ey Musa, arifler marifetlerine güvenirler, iyiler iyi amellerine ve itaat edenler de kulluklarına. Ancak günahkarlar Allah'ın fazlı ve merhametinden başka bir sığınakları yoktur. Allah'tan umut keserlerse o zaman kime sığınacaklar?"
Ramazan ayının diğer kazanımlarından biri de ilahi rahmete daha fazla umut bağlanmasıdır. Bu da insanda güzel bir manevi ortam yaratır. Böyle bir ortam insanın hayatı boyunca onunla olabilir. Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette de insanların ilahi kerem ve fazla umutlu olduğu söylenmektedir. Yusuf suresinin 87. ayetinde şöyle buyurulmakta: "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez." Ya Ali, ya Azim, ya Gafur.
Gerçekte kimi insanlar bazı nimetleri kaybedip zorluklar bataklığına saplandıkları için yeise kapılırlar. Kimileri ise zayıf iman ve Allah'tan uzak durmaları için itaatsizliğe başlarlar. Halbuki insan Allah'ın sonsuz gücüne inanırsa hiçbir zaman onun lütfu ve merhametinden ümit kesmez. Hazreti Yunus Aleyhisselam denizlerin derinliğindeki karanlıktan büyük balığın karnından kurtaran Allah, iman ehlinin dualarını en iyi şekilde icabet etmeye hazırdır.
Aslında Ramazan ayının geçmesi bize bir başka önemli noktayı da hatırlatmaktadır. Bu nokta ömrümüz, gençliğimiz, fırsatlarımız ve yeteneklerimizin Ramazan ayı gibi hızlı bir şekilde geçip gitmesidir. Gerçekte Ramazan ayının sonu bizim nerelerde durduğumuzu, neler kazandığımızı, hangi araçlar ve yollardan yararlanarak hayatımıza devam edeceğimizi durup düşünmemizi hatırlatıyor. Rivayetlerde şöyle buyurulmaktadır. İslam'ın başlangıç döneminin büyüklerinden Haris Hamdani, Hazreti Ali Aleyhisselam camiye gittiğinde Müslümanların gruplar halinde toplanıp hadisler ve rivayetler hususunda kısa bir tartışma yaşadıkları hususunda şikayetçi oldu. Hazreti Ali Aleyhisselam ona şöyle buyurdu. Ben Peygamber Efendimizin mübarek ağzından şöyle bir ifade duydum. İslami toplumda sadece Kur'an-ı Kerim'in aracılığıyla çözülebilecek fitneler ve şüpheler daima olacaktır. Umarım Ramazan ayını Kur'an-ı Kerim'in hayat bahşedici ve iç açıcı ayetleriyle bitirip, onun hayat düzenleyici kanunlarını doğru yolda yürümek ve hayatımıza çeki düzen vermek için kullanırız. Kur'an-ı Kerim'in yol aydınlatıcı ayetleri insana neşe ve coşku kazandırır. Nitekim Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'in gönüllerin şifası ve hidayetin kılavuzu olduğunu buyurmuşlardır.
Bu ayda herkes Allah-u Teala'nın buyurduğu ve beğendiği vasıflara bürünmek ister. Ne mutlu bu değerli fırsattan yararlanıp ruhlarını insani kemalat ve ahlaki güzelliklerle donatanlara. İşte bu tip insanlar riyadan uzak, temiz niyetli ve Allah rızası için yaşamayı öğrenenlerdir. Gelin birlikte bu ayda kazandığımız manevi güzellikler ve deneyimlerimizi tüm hayatımız boyunca kullanalım. Kesinlikle Ramazan ayı ve oruç tutmak büyük maddi ve manevi meyveleri olmuştur. Tabii en büyük manevi kazanım günahtan uzak durma ve takvadır. Ramazan ayında oruç tutmanın asıl sonucu takvanın ruhumuzda ve gönlümüze depolanmasıdır. İşte bu takva deposu, dolambaçlı hayatımız boyunca bize yardım edip bizim doğru yolda yürümemizi garanti altına alabilir. Günahtan uzak durma anlamına gelen takva, insanın hayatında önemli bir rol oynayarak onun saadete ermesinde de büyük bir rolü vardır.
Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن.
Evet, mübarek Ramazan ayında birçok iyi ve beğenilen vasıflara sahip olup doğru olmayan birçok özellikten uzak durmaya çalıştık. Şimdi önemli olan bu ayın bu kadar değerli kazanımlarını hayatımızda ne kadar koruyabileceğimizdir. Ramazan'ın bizim için birçok getirisi oldu. Önemli olan bu getirilerin kalıcılaştırılmasıdır. Artık günah şimşeğinin değerli manevi ekinlerimizi yakmasına müsaade etmemeliyiz.
Değerli dinleyiciler, Ramazan ayı münasebetiyle hazırladığımız programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Bu mübarek ayda oruçlarınız ve tüm ibadetlerinizin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikasti.
Muhterem dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani Suikastı isimli dizi sohbetimizin 11. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Şehit Süleymani Suikastı'nı Amerika düşünce merkezleri ve kuruluşları açısından ele alacağız. Uluslararası meseleler uzmanı John Bellinger, Şehit Süleymani'ye yönelik Amerikan suikasti yasal normları ihlal ediyor mu başlıklı 6 Ocak 2020 tarihli yazısını Amerika Dış İlişkiler Konseyi Düşünce Merkezi sitesinde yayınlattı. Bellinger bu suikast ve terör eyleminin Amerika iç hukuku ve uluslararası hukuk açısından boyutları hakkında şöyle diyor. Beyaz Saray bu saldırının iç hukuktaki temelini henüz kamuoyuna açıklamamış olsa da Kongre'nin böyle bir saldırıya izin vermediği göz önüne alındığında Donald Trump'ın anayasal otoritesi dahilinde silahlı kuvvetlerin başkomutanı ve yürütme komutanı olduğuna dayandığı söylenebilir.
Bellinger'e göre Trump 2001-2002'de Kongre tarafından kabul edilen askeri güce başvurma yetkisi yasasına dayanmamıştır. Ona göre 2001 tarihi askeri güce başvurma yetkilileri yasası 11 Eylül saldırılarından sorumlu olan ülkeler, kuruluşlar ve bireylerle sınırlıdır. Bu nedenle de General Süleymani'ye karşı güç kullanma izni veremez. Bellinger, General Süleymani suikastının uluslararası hukuk açısından meşrutiyeti konusunda ise şüphelerin söz konusu olduğuna inanıyor. Birleşmiş Milletler Anlaşması'na göre bir başka ülkeye karşı veya başka bir ülkede kaba kuvvet ve güç kullanılması, o ülkenin rızası olmadan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmaksızın silahlı bir saldırıya karşı kendini savunmak veya bir saldırıya engel olmak için güç kullanmadıkça yasaklanmıştır. Bu bağlamda yakında vuku bulacak bir saldırı söz konusu ise bu imkan sağlanabilir. Buna rağmen Amerikan dönem Dışişleri Bakanı Mike Pompeo terör eyleminin meşru müdafaa amacı ile yapıldığını iddia etti ancak Amerika hükümeti hala bu yönde bir kanıt bile sunmadı. Amerika hükümeti saldırıyı meşru müdafaa olarak gösterdi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Anlaşması'nın 51. maddesine göre saldırıyı derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirmeliydi ancak bunu yapmadı.
David McNichol, 13 Ocak 2020'de Amerikan National Interest Enstitüsü'nde yayınlanan Amerika İran Çatışması ve Uluslararası İhlalin Sonuçları başlıklı makalesinde General Süleymani suikastinin Amerika üzerindeki etkilerini ele almış ve bu yöndeki soru işaretlerine yanıt aramaya çalışıyor. McNichol şöyle düşünüyor: Amerika'nın İran askeri yetkilisine yönelik saldırısı uluslararası hukukun ihlalidir. Amerika tarafından bir İran yetkilisinin görünürde herhangi bir tehdit veya saldırı tehdidi olmaksızın suikast öldürülmesi yasa dışı bir eylem ve bir savaş eylemidir. Amerika'nın Irak'ın rızası olmadan Irak topraklarında böyle bir saldırı gerçekleştirmesi ve başka bir resmi yetkiliye suikast düzenlemesi de ayrı bir sorundur. Amerika'nın Irak topraklarındaki faaliyeti ikili bir anlaşmaya dayanmasına rağmen Washington'un Irak topraklarında diğer ülke yetkililerine özgürce saldırmasına izin vermiyor. Uluslararası hukukta güç ve kaba kuvvet kullanımı için zorunluluk, aciliyet ve orantılılık gibi hususlar hesaba katılmalıdır. Ancak uluslararası toplum resmi İran askeri yetkilisi General Süleymani'nin suikastinde aciliyet, zaruret ve orantılılık gibi üç ilkesinden hiçbirini görmedi. Aslında İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığı ve General Süleymani'nin IŞİD ve El-Kaide terörizmini ortadan kaldırma yönündeki mücadelesi General Süleymani ve İran hükümetinin Amerika için büyük bir tehdit olmadığını göstermiştir.
Amerika'nın National Interest Merkezi uzmanı olan Metnikov, İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine füze fırlatması ile ilgili makalesinde de şu ifadelere yer veriyor. Uluslararası hukuk misillemeye izin veriyor. İran'ın tepkisi de bu yasal çerçeve içerisindeydi. Buna ek olarak bir yetkilinin Trump tarafından öldürülmesi ve suikasta hedef olunmasını bir savaş olarak yorumlamak bile mantıklı geliyor. Bu nedenle meşru savunma çerçevesinde İran'ın misilleme ve karşılık verme eylemine izin veriliyor. Buna ilaveten İran'ın tepkisi de Amerikan saldırısıyla ve askeri hedefleriyle de orantılıydı.
Mennikov, Amerikalıların neden defalarca zorlayıcı ve emir veren mahiyet taşıyan uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği hususunda da şöyle diyor: Trump da dahil olmak üzere Amerikalıların eylemleri uluslararası hukuka aykırı olduğunda uluslararası toplum uluslararası hukukun ihlalini görmezden geliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukuku ihlal etmesi diğer ülkelerin Washington'a olan güvenini ciddi şekilde baltalamaktadır. Amerika'nın askeri harekatı ve operasyonları rakipleri kızdıracak ve kararlılıklarını artıracaktır. Nitekim insanların her kesiminden İranlılar bir araya gelerek General Süleymani suikastini birlikte protesto etti. İranlılar Amerika'ya karşı işi görülmemiş düzeyde bir dayanışma ve öfke örneği sergiledi. Ayrıca bir ülke uluslararası hukuku ihlal ettiğinde diğer ülkeler de öfkelenir. Uluslararası düzen karşılıklı işbirliği ve güven gerektirir. Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukuku ihlal etmeleri, diğer ülkeleri yasa dışı göç, ticaret ve uluslararası suçla mücadele gibi konularda Washington ile işbirliği yapma konusunda isteksiz hale getirir.
Atlantik Konsey Düşünce Kuruluşu kıdemli üyesi Abbas Kazım'ın yazdığı Şehit Süleymani'ye yönelik Trump talimatı ile suikast, Irak Anayasası'nın ihlali ve Amerika ile stratejik anlaşma başlıklı makalede şu ifadeleri yayınlattı. Irak parlamentosunun Amerikan güçlerinden bu ülkeden çıkmasına yönelik kararı, Şeyh Kasım Süleymani ve de Haşr-ı Şabi Başkan Vekili Ebu Mehdi Mühendis'in suikastı ile şehit düşürülmesinin Amerika ile İran gerilimlerine paralel olarak Amerika ile Irak arasındaki ilişkileri de gerileme sürüklediğini gösterdi. Irak parlamentosunun bu kararı ise hem sembolik hem de duası gereği çok önemlidir. Irak geçmişte de gösterdiği gibi egemenliğini ve bağımsızlığını ulusal çıkarlarına tercih ediyor. Irak parlamentosu, Iraklıları sözde eğitmek ve terörle mücadelede desteklemek isteyen Amerika'nın Irak'taki askeri varlığına son vermek için harekete geçti. Çünkü bu askeri varlık Irak Anayasası'na ve Amerika ile Irak arasındaki stratejik anlaşmaya aykırı olan Şeyh Süleymani'ye yönelik saldırı gibi başka kötü amaçlar uğrunda kullanıldı.
Brookings Enstitüsü Düşünce Kuruluşu uzmanı Mahdi Afzal tarafından General Süleymani suikastine ilişkin yazılan analizlerden birinde General Kasım Süleymani suikastinin son derece iğrenç olduğu, çünkü kendisinin İran'ın askeri temsilciliği olduğu ve Tahran'ın bunu bir savaş eylemi olarak gördüğünü belirtmiştir. Brookings Enstitüsü tarafından yayınlanan Thomas Warring, Trump'ın İran tarafından aşağılanma kaygısı başlıklı yazısında şu ifadelere yer veriyor. General Süleymani suikasti stratejik bir hataydı. Bu Amerika için kısa süreli bir mutluluk kaynağı olabilir. Ancak Batı Asya bölgesi ve ötesinde Amerika çıkarlarına zarar verecektir. Olayların olumsuz boyutlarının çoğu Trump için önemsizdir. Böyle bir yaklaşım tehlikelidir. Trump, IŞİD'in dönüşünün nasıl olabileceğini düşünemiyor. Suudi Arabistan'ın şimdi her zamankinden daha fazla tehlikede olduğu anlaşılıyor. Ayrıca uluslararası hukukta bir görevlinin öldürülmesinin olumsuz bir rekor yaratması onun için önemli değil.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde National Interest Dış İlişkiler Konseyi, Atlantik Konseyi ve Brookings gibi Amerikan düşünce kuruluşlarından bir dizi uzmanın General Süleymani ve arkadaşlarına yönelik suikastlarına ilişkin görüşlerini ele aldık. Bu düşünce kuruluşlarındaki uluslararası hukuka aşina olan uzmanlar, Trump'ın üst düzey İranlı askeri bir komutanına suikast düzenlemesinin uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini ve Batı Asya'daki ve dünyadaki Amerikan siyasi imajını baltaladığını kabul ediyor. Ayrıca unutulmamalıdır ki nefse müdafaa ilkesine göre İran ve Irak General Süleymani, Ebu Mehdi Mühendis ve arkadaşlarına yönelik suikastın faillerine ve azmettiricilerinden intikam alma hakkına da sahiptir. Muhterem dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şeyh Süleymani Suikastı isimli dizi sohbetimizin 11. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Üniversiteli öğrenciler bugün İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile çevrimiçi toplantı yapacaklar. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani şehitler ve ailelerinin ülkenin simgeleri ve manevi sermayeleri olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Zarif Ökçü İsrail'in El-Aksa Camii'nde ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları Kudüs ile ilgili görüştüler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Thani, işgalci rejimin saldırısı altındaki Kudüs hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Meclisi'nden Irkçı İsrail'e ortak kınama geldi. İstanbul'da İsrail'in saldırılarına protestolar sürüyor. Öte yandan Amerikan Kongresi üyesi İsrail'in saldırıları terör eylemidir açıklamasında bulundu. İran'da Kabe şehitleri için bir anma töreni düzenlenecek. Gazze'ye ırkçı İsrail'den yeni hava saldırısı gerçekleşti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.